Ayrım 15, Gökteki Çakıl Taşı, Asimov, sayfa 164. Sohbetleri sahiden de dostane bir havada geçti. Arvardan imparatorluktaki önemli kimselerden bazılarının dünya halkına gönderdiği iyi dilekleri iletmek için özel bir çaba sarf etti. Yüce Bakan da imparatorluk hükümetinin cömertliği ve ilmi karşısında tüm dünyanın hissetmesi gerektiği minnettarlığı dile getirme konusunda bir o kadar dikkatli davrandı. Arvardan bunun ardından arkeolojinin imparatorluk felsefesi için öneminden ve hangi gezegenden olurlarsa olsunlar galaksideki tüm insanların kardeş olduğu sonucuna büyük katkıda bulunduğundan bahsetti. Yüce Bakan da kibarca onunla hemfikir olduğunu, dünyanın bu görüşü uzun zamandır savunduğunu ve galaksinin geri kalanının da kısa süre içinde bu teoriyi pratiğe dönüştürmesini umduklarını belirtti. Arkeolog bunun üzerine küçük bir tebessüm etti. ''Ben de zaten sizinle görüşmeye bunun için geldim ekselansları. Dünya gezegeni ile imparatorluk hakimiyeti altındaki komşularından bazılarının arasındaki ayrılıklar çoğunlukla farklı düşünme biçimlerinden ileri geliyor olabilir. Yine de dünyalıların ırksal açıdan galaksinin diğer vatandaşlarından farklı olmadığını kanıtlamak bu sürtüşmeleri büyük ölçüde ortadan kaldırabilir.''
Peki bunu nasıl yapmayı düşünüyorsunuz bayım?
Bunu bir iki kelimeyle açıklamak zor. Ekselanslarının da bilebileceği gibi arkeolojide birleşme teorisi ve yayılma teorisi olarak anılan iki ana düşünce akımı bulunuyor.
İkisi hakkında da az çok bilgi sahibiyim.
Güzel. Şimdi birleşme teorisi insanoğlunun farklı farklı türlerinin bulunduğunu ve çok eski zamanlarda uzay yolculuğunun kayda geçirilmemiş çağlarında birbirleriyle evlendiklerini iddia eder. Galaksideki tüm insanların günümüzde neden birbirlerine bu kadar çok benzediğini açıklayabilmek için gerekli bir görüş bu.
Evet dedi Yüce Bakan ilgisizce, aynı görüş böyle bir evliliğin mümkün olabilmesi için kimyasal ve biyolojik açıdan birbirlerine çok yakın olan ve ayrı ayrı evrimleşen yüzlerce hatta binlerce insan türünün gerekli olduğunu da söyler.
Doğru dedi Arvardan memnuniyetle, teorinin fazlasıyla zayıf bir noktasına parmak bastınız. Yine de çoğu arkeolog bu noktayı görmezden gelir ve birleşme teorisine sıkı sıkıya bağlı kalır. Ki bu teori insanoğlunun galaksinin tecrit edilmiş bölgelerinde yaşayan bazı alt türlerinin değişmeden kaldığını, başka türlerle evlenmediğini.
Dünyayı kastediyorsunuz.
Dünya bunun örneklerinden biri olarak görülüyor. Öte yandan yayılma teorisi ise
hepimizin tek gezegenden gelen bir grup insanın torunları olduğumuzu iddia ediyor.
Aynen öyle.
Halkım dedi Yüce Bakan, tarihimizde yatan delillerden ve bizim için kutsal olan ama dışarılıklılara göstermemizin yasaklandığı bazı yazıtlardan ötürü dünyanın insanoğlunun ortaya çıktığı ilk gezegen olduğuna inanıyor.
Ben de buna inanıyorum ve bunu tüm galaksiye kanıtlamak için yardımınızı istiyorum.
Çok iyimsersiniz. Tam olarak aklınızdan geçen nedir?
Dünyanızın maalesef artık radyasyonla kaplı olan bölgelerinde ilkel çağlara ait pek çok nesne ve mimari kalıntı bulabileceğimize inanıyorum ekselansları. Radyoaktif çürümeyi hesaplayarak bu kalıntıların tam yaşını saptayabilir ve onları... Lakin Yüce Bakan başını iki yana sallıyor.
Böyle bir şey söz konusu bile olamaz.
Ama neden diye sordu Arvardan şaşkınlıkla kaş çatarak.
Evvela dedi Yüce Bakan sakince mantık yürüterek, ne başarmayı umuyorsunuz ki? Haklı olduğunuzu ispat edip tüm gezegenleri tatmin etseniz bile milyonlarca yıl önce dünyalı olduğunuz gerçeği neyi değiştirir? Ne de olsa milyarlarca yıl önce hepimiz maymunduk ama günümüzde onlarla bir akrabalığımız olduğunu itiraf etmiyoruz.
Yapmayın ekselansları, bu çok mantıksız bir benzetme.
İşte değil bayım, dünyalıların uzun tecritleri boyunca göçmen kuzenlerinden iyice farklılaştığını, özellikle de radyasyonun etkisiyle değişip farklı bir ırka dönüştüklerini düşünmek çok mu mantıksız?
Düşmanlarınızın iddialarını gayet iyi savunuyorsunuz dedi Arvardan gönülsüzce alt dudağını ısırarak.
Çünkü düşmanlarımın ne diyeceğini düşünüyorum. Kısacası hiçbir şey başaramayacak, hatta belki de bize duyulan nefreti biraz daha körükleyeceksiniz bayım.
Ama dedi Arvardan, bu işin bir de bilimsel yanı var. Yeni bilgiler edinmenin avantajları.
Yüce Bakan vakarla kafa salladı. Sizi engellemek zorunda kaldığım için üzgünüm. Şimdi söyleyeceklerimi bir imparatorluk beyefendisinin sözleri olarak algılayın lütfen. Bana kalsa size seve seve yardım ederdim. Ama halkım galaksinin geri kalanının üzüntü verici tavırlarından ötürü yüzyıllardır kendi işlerine kapanan inatçı ve kibirli bir ırktır. Belli başlı tabuları, değişmez gelenekleri vardır. Onlara ben bile karşı gelemem.
Peki radyoaktif bölgeler?
En önemli tabulardan biridir. Size oralara girme izni versem bile, ki öyle yapmaya yönelik büyük bir dürtü duyuyorum, böyle bir hareket yalnızca isyana, kargaşaya davetiye çıkarır. Ve bu da sadece sizinle ekibinizin hayatını tehlikeye sokmakla kalmaz, uzun vadede imparatorluğun dünyayı cezalandırmasına da yol açar. Buna müsaade ettiğim takdirde hem vazifeme hem de halkımın güvenine ihanet etmiş olurum.
Ama tüm makul önlemleri alacağım. Eğer benimle birlikte gözetimciler göndermek isterseniz ya da bulduğumuz herhangi bir sonucu açıklamadan önce size başvurabilirim.
Aklımı çeliyorsunuz bayım, bu ilginç bir proje. Ama halkı göz önüne almasak bile benim gücümü fazla abartıyorsunuz. Ben bu gezegenin tek hakimi değilim, hatta yetkilerim oldukça kısıtlı. Herhangi bir konuda nihai bir karar almadan önce tüm meseleleri kadimler cemiyetinin fikrine sunmam gerekiyor.
Arvardan başını iki yana salladı. Bu büyük bir talihsizlik. Naip karşılaşacağım zorluklar konusunda beni uyarmıştı ama ummuştum ki... Meclisinize ne zaman danışabilirsiniz ekselansları?
Kadimler Cemiyeti'nin yönetim kurulu 3 gün sonra toplanacak. Gündemlerini değiştirmek benim gücümün ötesinde. O yüzden meselenin görüşülmesi için aradan birkaç gün daha geçebilir, en az 1 hafta.
Arvardan dalgın dalgın kafa salladı. Peki bekleriz, ne yapalım? Bu arada ekselansları?
Evet.
Gezegeninizde tanışmak istediğim bir bilim insanı var. Chica'da yaşayan Dr. Schacht adında biri. Daha önce o şehirde bulundum ama çok fazla şey yapamadan ayrılmak zorunda kaldım. Ve bu ihmalkarlığımı telafi etmek istiyorum. Dr. Schacht'in çok meşgul bir adam olduğundan eminim. O nedenle benim için bir tavsiye mektubu yazmanız mümkün mü diye soracaktım. Yüce Bakan gözle görülür bir şekilde gerildi ve birkaç saniye boyunca hiçbir şey söylemedi.
Onu neden görmek istediğinizi sorabilir miyim dedi sonunda.
Elbette, geliştirdiği bir cihaz hakkında bir şeyler okudum. Sanırım ona sinapsmatik diyor. Beynin nörokimyasıyla alakalı bir şey ve bana üzerinde çalıştığım başka bir proje hakkında epey ilginç bilgiler verebilir. Bir süredir insanoğlunu ensefalografik gruplara göre sınıflandırmaya çalışıyorum. Yani beyin dalgaları açısından anlarsınız ya.
O cihaz hakkında az çok bir şeyler duymuştum. Hatırladığım kadarıyla başarısız olmuş.
Yani olabilir, fakat Dr. Schacht bu alanda bir uzman ve bunun bana çok faydası dokunabilir.
Anlıyorum. O halde sizin adınıza derhal bir tavsiye mektubu yazdıracağım. Yasak bölgelerle alakalı niyetinizden bahsetmeyecek elbette.
Bu anlaşılır bir durum ekselansları. Arkeolog gitmek için ayağa kalktı. Nezaketiniz ve kibar tavırlarınız için teşekkür ederim. Umarım Kadimler Cemiyeti projemi açık görüşlülükle değerlendirir. Katip Arvardan odayı terk ettikten kısa bir süre sonra içeri girdi. Yüzünde o her zamanki soğuk, vahşi tebessümü vardı. Çok güzel dedi. Durumu iyi idare ettiniz ekselansları. Yüce Bakan kasvetli bir ifadeyle ona baktı. Şu Schacht meselesi de neydi? Kafanız mı karıştı? Karışmasın, her şey yolunda gidiyor. Projesini veto ettiğinizde buna hiç sinirlenmediğini fark ettiniz mi? Bir bilim insanı çok istediği bir şeyin ortada doğru dürüst bir sebep yokken elinden alınmasına böyle mi tepki verir? Yoksa bu rol yapan ve nihayet kendi bölümünü oynayıp kurtulduğuna sevinen birinin tavrı mıydı?
Ayrıca bir kez daha tuhaf bir tesadüfle karşı karşıyayız. Schwarz kaçıp Chica'ya gitti. Ertesi günde Arvar'dan buraya geldi. Ve şu arkeolojik keşif gezisiyle ilgili saçma sapan konuştuktan sonra gelişi güzel bir biçimde Chica'ya gidip Schacht'i göreceğinden bahsetti.
İyi ama bundan neden bahsetti ki Balkis? Çok cüretkar bir hareket gibi görünüyor.
Çünkü siz dolambaçsız bir adamsınız. Kendinizi onun yerine koyun. Hiçbir şeyden şüphelenmediğimizi düşünüyor. Böyle durumlarda küstahlık daima kazanır. Schacht'i görmeye gidecek, güzel. Bundan açıkça söz ediyor. Hatta bir tavsiye mektubu bile istiyor. Niyetinin dürüst ve masum olduğunu düşünmemizi garanti altına almak için bundan daha iyi bir yol olabilir mi? Bu da bizi başka bir noktaya getiriyor. Schwarz izlendiğini fark etmiş olabilir. Hatta Nutter'ı öldürmüş bile olabilir. Ama diğerlerini uyaracak kadar zaman bulamamış. Aksi takdirde bu komediyi devam ettirmezlerdi.
Katip örümcek ağını örerken gözlerini yarı yarıya kapadı. Schwarz'ın yokluğunu ne zaman fark edip endişelenmeye başlayacaklarını kestirmek güç. Fakat en azından Arvarda'nın Schacht'le bulaşmasına müsaade edecek kadar vaktimiz var. Onları bir aradayken yakalayacağız. Böylece suçlarını inkar edemeyecekler.
Peki bizim ne kadar zamanımız var diye sordu Yüce Bakan.
Balkis düşünceli düşünceli ona baktı.
Planımız akıcı bir şekilde işliyor ve Schacht'in ihanetini keşfettiğimizden beri adamlarımız 3 var diye çalışıyor. Üstelik iyi aşama kaydediyorlar. Artık yalnızca gerekli yörüngelerin matematiksel olarak hesaplamasını bekliyoruz. Bizi geciktiren tek şey bilgisayarlarımızın yetersizliği. Yani birkaç gün kaldı diyebiliriz.
Birkaç gün dedi Yüce Bakan tuhaf bir biçimde aynı anda hem zafer hem de korku içeren bir ses tonuyla.
Birkaç gün diye tekrar etti katip ama unutmayın sayaç sıfıra ulaşamadan 2 saniye önce patlayacak bir bomba bile bizi durdurmaları için yeterli olur. Amacımıza ulaşsak dahi 1 ila 6 ay boyunca misillemeler yaşanabilir. Yani tamamen güvende değiliz.
Birkaç gün. Ondan sonra tarihin en inanılmaz tek taraflı savaşı başlayacak ve dünya tüm galaksiye karşı saldırıya geçecekti. Yüce Bakan'ın elleri hafifçe titredi. Arvar'dan bir kez daha stratosferik bir uçakta oturuyordu. Aklından öfkeli düşünceler geçti. Yüce Bakan ile ruh hastası halkının ona radyoaktif bölgelere girme izni vereceğine inanmak için hiçbir mantıklı sebebi yoktu. Kendini buna hazırlamıştı. Her nedense üzgün bile değildi. Aslında istediğini elde etmek için daha iyi bir mücadele sergileyebilirdi. Ama artık umursamıyordu. Galaksi aşkına, yasak bölgelere kaçak giriş bile yapabilirdi. Gerekirse gemisini silahlandırıp savaşabilirdi de, hatta bunu tercih ederdi. Kahrolasıca ahmaklar, kim olduklarını sanıyorlardı? Evet, evet biliyordu. Kendilerinin ilk insanlar bu gezegenin gerçek sakinleri olduğunu düşünüyorlardı. İşin kötüsü Arvar'dan haklı olduklarını biliyordu. Neyse uçak kalkışa geçmişti. Koltuğunun yumuşak yastığına gömüldüğünü hissetti ve 1 saat içinde Chica'yı tekrar göreceğini düşündü. Şehri görmeye çok meraklı olduğundan değil dedi kendi kendine. Ama sinapsimatik dedikleri şu şey önemli olabilir. Hazır dünyaya gelmişken bu fırsattan istifade etmeliydi. Çünkü bir kez ayrıldıktan sonra bir daha bu gezegene geri dönmeyi düşünmüyordu. Sıçan yuvası. En yusaklıydı. Öte yandan Doktor Schacht denen şu adam, bir elini resmi formalitelerle ağırlaşmış tavsiye mektubunun üstünde gezdirdi. Derken oturduğu yerde ansızın doğruldu ya da daha doğrusu dünya giderek küçülüp gökyüzü canlı bir mora bürünürken onu koltuğuna yapıştıran atalet kuvvetine karşı boş yere direnerek doğrulmaya çalıştı. Kızın ismini hatırlamıştı. Adı Paula Schacht'ti. Bunu nasıl unutmuştu? Öfkelendi ve kendini kandırılmış hissetti. Zihni ona oyun oynamış, son ana dek kızın soyadını ondan saklamıştı. Ama derinlerde bir yerlerde bir yanı buna memnun oldu. 14. Bölüm İkinci Buluşma. Doktor Schacht sinapsimatiği Joseph Schwarz'ın üstünde kullandıktan sonraki 2 ay boyunca tamamen farklı bir adama dönüşmüştü. Ama biraz daha kambur, biraz daha zayıf olmasının dışında fiziki bir değişim değildi bu. Tavırları değişmiş, dalgın ve ürkek biri haline gelmişti. Kendi iç dünyasında yaşıyor, en yakın meslektaşlarıyla bile konuşmuyordu. Bunu yaptığı zamanlarda da öyle isteksiz davranıyordu ki fark etmemek için kör olmanız gerekiyordu. Sadece Paula'ya açılabiliyordu. Belki de bunun sebebi genç kızın da son iki aydır tuhaf bir şekilde içine kapanmasıydı. ''Beni izliyorlar'' diyordu Doktor Şekt böyle zamanlarda. ''Bunu hissedebiliyorum. Bu hissin nasıl bir şey olduğunu biliyor musun?'' ''Son bir iki aydır enstitünün çalışanlarında bir değişim yaşandı ve sevdiğim, güvenebileceğim insanların hepsi gitti. Bir dakikalığına bile yalnız kalamıyorum.'' Daima yanımda birileri oluyor. Raporlarımı yazmama bile müsaade etmiyorlar. Paula ise kimi zaman babasının halinden anlıyor, kimi zaman da ona gülüyordu. İyi de neden böyle bir şey yapsınlar ki diyordu tekrar tekrar. Schwartz'ın üstünde deney yaptığını öğrenmiş olsalar bile bu çok büyük bir suç sayılmaz. O takdirde yapacakları tek şey seni bir güzel fırçalamak olurdu, o kadar. Lakin iyice sararıp solan Doktor Schecht, yaşamama izin vermeyecekler diye mırıldanıyordu böyle anlarda. 60'a yaklaşıyorum ve yaşamama izin vermeyecekler. Yaptığın onca şeyden sonra bile mi? Saçmalık. Çok şey biliyorum Paula, bana güvenmiyorlar. Neyle ilgili çok şey biliyorsun? Doktor Schecht o gece kendini çok yorgun hissediyor, yükünü birileriyle paylaşmak için dayanılmaz bir arzu duyuyordu. Paula ilk başta ona inanmadı ama en sonunda adamın anlattıklarına ikna olduğunda oturduğu yerde dehşetle kala kaldı. Genç kız ertesi gün şehrin öteki ucundaki bir ileti dalgasından hükümet binasını aradı. Konuşurken sesini değiştirmek için bir mendil kullanıp Doktor Bell Arvardan'la görüşmek istediğini söyledi. Adam orada değildi. Bonaire'da 9500 kilometre ötedeki o şehirde olabileceğini ama programını sıkı sıkıya takip etmediğini söylemişlerdi ona. Evet, er ya da geç Chica'ya geri dönmesini bekliyorlardı ama bunu ne zaman yapacağını bilmiyorlardı. Adını bırakmak ister miydi? Öğrenip ona ulaşmaya çalışabilirlerdi. Paula bunun üzerine bağlantıyı kesti, yumuşak yanağını kulübenin iç camına yasladı ve serinliği karşısında minnettar oldu. Hayal kırıklığıyla dolu olan bakışları dökemediği gözyaşlarıyla ıslandı. Aptal, aptal! Arvardan ona yardım etmiş, kendisi ise hissettiği öfkeyle onu başından savmıştı. Önemsiz bir dünyalı kızın onurunu korumak için bir dışarılıklıya kafa tutmuş, hem nöronik bir kamçıya hem de daha kötüsüne göğüs germişti ama Paula yine de ona sırt çevirmişti. Olayın ertesi günü hükümet binasına yolladığı 100 kredi yorumsuz bir şekilde geri gelmişti. Paula adama ulaşıp ondan özür dilemek istemiş fakat korkmuştu. Hükümet binası sadece dışarılıklılar içindi, oraya nasıl girebilirdi ki? Binayı sadece birkaç göz görmüştü, o da uzaktan. Şimdi ise Naip'in konağına bile gidebilir ve artık kendisine sadece Arvardan yardım edebilirdi. Dünyalılarla dengiymiş gibi konuşan o dışarılıklı. Adam bunu kendi ağzıyla itiraf edene kadar onun bir dışarılıklı olduğunu anlamamıştı bile. O kadar uzun boylu ve kendinden emindi ki Arvardan ne yapılacağını bilirdi. Birileri bilmek zorundaydı. Aksi takdirde bütün galaksi mahvolacaktı. Dışarılıklıların çoğu bunu hak ediyordu elbette. Ama aynı şey hepsi için geçerli miydi? Ya kadınlarla çocuklar, yaşlılarla hastalar, iyi ve kibar olanlar, Arvardanlar, dünyanın adını daha önce hiç duymayanlar. En nihayetinde onlar da insandı. Böylesine korkunç bir intikam, dünyanın tüm haklı gerekçelerini sonsuz bir çürümüş et ve kan denizinde boğardı. Derken hiç beklenmedik bir anda onları arayan Arvardan oldu. Doktor Schecht başını iki yana salladı, ona anlatamam. Anlatmak zorundasın dedi Paula sertçe. Burada mı? İmkansız, bu ikimizin de sonu olur. O zaman onu geri çevir, bu işi ben hallederim. Kalbi çılgınca şakıyordu. Bunun tek sebebi sayısız insanın hayatını kurtarma fırsatı bulmasıydı elbette. Adamın geniş beyaz gülüşünü hatırlardı. İmparatorun albaylarından birini nasıl da sakince kendisinden özür dilemeye zorladığını anımsadı. Ondan, dünyalı bir kızdan. Bel Arvardan her şeyi yapabilirdi.
15. ayrımın sonu. Sayfa 174.